Ayrım 20.
Kamuoyunu duygularıyla değil, aklıyla değerlendirme yapabilen bilinçli insan topluluğunun kanısı saymak kuşkusuz ki yanlış olur. Kitlelerin bilinçli bir sağduyusu olduğu görüşü bilimsel değil, ideolojiktir. Kamuoyunun öne sürüldüğü gibi sağlıklı oluşabilmesi 3 koşula bağlıdır. Bireylerin yeterli ve doğru haber almaları, aldıkları bilgileri duygularından uzak akıllarıyla değerlendirmeleri ve çıkarlarını sağlama umudu ile kamu işlerine yakın bir ilgi göstermeleri. Oysa bu 3 koşulun bir araya gelmesi ve özellikle de kamuoyunu oluşturanların çoğunluğunun bu durumda bulunması son derece zordur. Alfred Sauvay, kamuoyunun oluşumu sırasında alınan bilgilerin bazı durumlarda biçim değiştirerek sapmalara uğrayarak algılanmasında belirli kuralların egemen olduğuna dikkati çekiyor. 1. Maddesel çıkarlar söz konusu olduğunda bilgiler bu çıkarları koruyacak biçimde sapmaya uğrayarak algılanıyor. Örneğin tüketiciler fiyat artışlarını hep gerçekte olduğundan daha yüksek değerlendiriyorlar. Vergi mükellefleri genellikle gelirlerinin tahminlerinden çok daha yüksek olduğunu görerek hayrete düşüyorlar. Tarımsal ürünlerle ilgili iyimser haberler kulaktan kulağa daha da iyimserleşerek, sayılar daha da artarak dolaşırken karamsar haberler kısa ömürlü oluyor. Umut verici bilgiler abartılarak yayılırken umut kırıcı olanlar çabucak unutuluyor. 2. Duyguların ve tutkuların söz konusu olduğu durumlarda bilgilerdeki sapma bu duygu ve tutkuları güçlendirici yönde gerçekleşiyor. Dindar kişi mucizeler görmeye ya da duymaya, inançsız kişiye oranla çok daha yatkın oluyor. Aynı şekilde örneğin uçan daireleri, inanmayanlar değil çoğunlukla inanma eğilimindekiler görüyorlar. Savaş sırasında düşmanın yaptığı vahşetle ilgili bilgiler çabucak yayılıp inanılırken, kendinden olanların benzer davranışlarıyla ilgili bilgiler kuşkuyla karşılanıp çabucak unutulabiliyor. Bir bilim adamı bile kendi kuramını güçlendirecek deneyleri ve olayları hemen görürken tersi durumları algılamakta zorluk çekebiliyor. 3. Toplumsal ortak bir dava ile ilgili olaylar söz konusu olduğunda sapma gruptaki dayanışma ve tutarlılığı güçlendirecek ve desteklenen mücadeleyi haklı gösterecek biçimde ortaya çıkıyor. Savaşta ordunun gücü, durumu, başarılarıyla ilgili olarak hep güven duyucu bir kamuoyunun oluşması olasılığı yüksek oluyor. Çünkü gereksinme bu yöndedir. Nasıl ki barışta da siyasal partilerin üyeleri aynı olaylara farklı gözlüklerle bakıyorlar. Olayları ve koşulları bir kuşku bunalımına yer vermeyecek, yapılan özverileri haklı gösterecek biçimde görüyor ve değerlendiriyorlar. 4. İştenlikle bilinçsiz olarak istenmeden yapılan sapmalarla kişinin kendi tutumunu haklı göstermek için bilerek ve isteyerek başvurduğu sapmalar hep aynı yönde oluyor. Söz konusu tutumun maddesel, zihinsel ya da duygusal oluşu sonucu değiştirmiyor. 5. Bireyin bir soruya yanıt vermesi sırasında ortaya çıkan sapma, böyle bir düşünme fırsatı olmadan kendiliğinden ve hızlı biçimde oluşan tepkilere göre çok daha az oluyor. Soru sorulurken, emin misiniz, doğrulayıcı bilgiler aldınız mı gibisinden açıklayıcı zorlamalara gidildikçe ve yanıt için yeterli bir düşünme süresi bırakıldıkça sapma daha da azalıyor. Çok önemli olaylar dışında kamuoyunda hızla değişmelerin olmadığını söyleyebiliriz. Kendi kanısının tersini gösteren olaylar ya da kanıtlarla karşılaşılan her birey görüşünü ve tutumunu değiştirmeye hazır değildir. Kimisi bu yeni verileri değerlendirmeye bir ölçüde olsun açıkken, kimisi savunmaya geçerek tutumunu daha da katılaştırabilir. Kamuoyundaki değişme en ılımlılardan başlayarak zamanla ağır ağır gerçekleşir. Kamuoyu unutkandır ve geçmişten çok bugünkü verilerden etkilenir. Belleği geçmişle ilgili bir olayı bir kez saptırmışsa onu düzeltmek çok zordur. Buna örnek olarak bazı batılı ülkelerin kamuoyunda var olan Türk-Ermeni sorunu ile ilgili ön yargıları gösterebiliriz. Nasıl ki kamuoyunun oluşumuna yardım eden bilgilerin algılanması belirli kurallara göre gerçekleşiyorsa, o oluşumu etkilemek amacıyla yapılan propagandanın da belirli kuralları vardır. Jean-Marie Demac bu kuralları şöyle sıralıyor. 1. Basitleştirme ve tek düşman kuralı. Propaganda her şeyden önce konuyu basitleştirip herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek hale sokmaya çalışır. Yaşasın A, umudumuz B, kahrolsun C, katil D gibi sloganlar etkili bir siyasal propagandanın vazgeçilmez ögelerindendir. Dost ve düşman, iyi ve kötü bellidir. 2. Kabaca genel ifadelerle anlatma kuralı. Bu kuralda kitlelere verilmek istenen mesajların basitleştirilmesinin doğal bir sonucudur. Hitler, Ünlü Kavganı kitabında şöyle diyor. Her propaganda anlatım düzeyini yöneldiği kitleler içindeki en düşük anlama yeteneğine göre düzenlemek zorundadır. Partiler iktidara ulaştıklarında çeşitli toplum kesimleri için neler yapacaklarını programlarında ayrıntılı bir biçimde yazabilirler. Ama sıra kitlelere yönelik propagandaya gelince ayrıntılara yer olamaz. Kalkınma köylüden başlayacak, işçi hakkını alacak, ekonomide öncü özel sektör olacak gibi genel anlatımlar ön plana geçer. 3. Tekrar kuralı. Hitler'e göre propaganda az sayıda düşünce ile sınırlandırılıp, o az sayıdaki düşünce bıkmaz usanmaz bir biçimde tekrarlanmalıdır. Nazizmin propaganda işleri sorumlusu Goebbels'in şu sözü ünlüdür. Aynı şeyi 2000 yıldır tekrarladığı içindir ki Katolik Kilisesi etkisini sürdürüyor. Aslında ticari reklamlarda da aynı kuralın geçerli olduğu söylenebilir. Sürekli duyulan şey doğruymuş gibi bilinçaltına yerleşebilir. 4. Sevileni kullanma kuralı. Sıfırdan başlayarak bir topluma herhangi bir düşünceyi ya da herhangi bir ürünü istenildiği anda kabul ettirme olanağı yoktur. Ancak toplumun daha önce benimsemiş olduğu şeylerden hareketle ona yeni bazı şeyler de verilebilir. Örneğin bir dini ya da ideolojiyi benimsemiş olanlara sizin inancınız yanlıştır diye propaganda yapmak, davayı daha peşinen kaybetmek anlamına gelir. Oysa esasta ben de sizinle aynı inancı paylaşıyorum ama diye başlamak en azından söyleyeceklerinizin daha dikkatli dinlenmesini sağlayabilir. 5. Oy birliği ve bulaşma kuralı. İnsan toplumda yalnız başına yaşamadığı için grubun ya da üyesi olduğu birden çok grubun etkisi altında kalır. O gruplardaki egemen düşünceye ters düşmemeye çalışır. Kararsız olan kişi ise çoğunlukla bir görüşü olmadığından dolayı değil ama farklı çevrelerin etkisi altında kaldığından dolayı bu durumdadır. Propagandanın amacı belirli yöndeki etkileri güçlendirmek ve toplumda önemli bir kesiminde o görüşü benimsediği inancını yaratmaktır. Çoğunluğa uymak, ondan etkilenmek genel ve güçlü bir eğilimdir. Özellikle siyasette her propagandanın bir karşı propagandası bulunur. Kendi görüşlerini yaymak isteyenler bir yandan da karşılarındakinin görüşlerini çürütmeye çalışırlar. Karşı tarafın propagandasını oluşturan ögeler birbirinden ayrılarak teker teker ele alınıp zayıflatılır. Hatta bu ögeler bazı durumlarda birbirlerine karşı kullanılır. Rakip propagandanın zayıf tarafları ön plana çıkarılarak öncelikle o noktalar çürütülür. Karşı propaganda taktiklerinden birisi de karşı görüşten çok o görüşü savunan kişi ya da kişileri yıpratmaya yöneliktir. Örneğin bir siyasal partinin ya da hükümetin önde gelen üyelerinin özel yaşamlarındaki hoş olmayan yanlar, geçmişte başka düşünceleri savunmuş olmaları ya da karanlık ilişkiler içindeymiş gibi görünmeleri karşı propagandaya malzeme sağlar. Savunan kişi yıpratılarak savunduğu düşüncenin önemi azaltılmış olur. Karşı propagandanın bulunması durumunda en iyi düzenlenmiş propagandalar bile başarısızlığa uğrayabilir. Otoriter rejimlerdeki resmi propagandanın etkisinin yüksekliği, karşı propaganda olanaklarının büyük ölçüde kısılmış oluşundandır. Propaganda, kamuoyunun oluşumu sırasında özellikle kararsız kesimler üzerinde etkili olur. Büyük bunalım dönemlerinde ortaya çıkan kararsız ortamlarda propagandanın etkisi ile kamuoyunun bir uçtan öteki uca kısa aralıklarla kayması olasılığı artar. Ama koşulların altüst olmadığı dönemlerde propaganda bir yandan kararsızlıkları etkilemeye çalışırken, öte yandan da aynı görüşü paylaşanlar arasındaki dayanışmayı artırır, safların sıklaştırılmasını kolaylaştırır. 2. Farklı toplumlarda kamuoyu ve propaganda. Gerek kamuoyu, gerekse o kamuoyunun oluşumunda rol oynayan propaganda, siyasal çatışma ve uzlaşma süreçlerinde büyük önem taşır. Ama bu önem, bir yandan toplumun gelişme düzeyine ve kültürel özelliklerine, öte yandan da rejimin niteliklerine göre değişir. A. Çoğulcu sistemlerde kamuoyu. Çoğulcu sistemler, toplumda koşulları, çıkarları ve dolayısıyla görüşleri birbirinden farklı kesimlerin varlığını kabul ederler. Farklı koşulların ürünü olan çıkar ve görüşlerin, yasal yollardan dile getirilmesini, savunulmasını sağlamaya çalışırlar. Toplumda belirli bir uzlaşmanın ancak bu barışçı çatışmanın konusunda ortaya çıkabileceğine inanırlar. Çoğulcu demokrasi ya da özgürlükçü demokrasi olarak adlandırılan siyasal sistem işte bu temel üzerinde oluşmuştur. Bütün çağdaş siyasal sistemlerde yönetenler kamuoyuna önem verirler. Ama tekilci yani baskıcı sistemlerde yönetenler kamuoyunu tek yönde oluşturmak için tüm olanakları kullanırlarken, çoğulcu toplumlarda çok yönlü etkiler altında oluşan kamuoyunun yönetenlerin kararlarında ağırlık taşıması söz konusudur. Birinde kamuoyunun özgürce oluşumu, ötekisinde ise siyasal iktidar tarafından oluşturulan ilkedir. Ama tüm temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı bu hukuk düzeninde bile kamuoyunun tam anlamıyla özgür ve sağlıklı bir biçimde oluştuğu söylenemez. Çünkü kamuoyunu etkilemeye çalışan çıkar ve baskı gruplarının ellerindeki olanaklar eşit değildir. Para gücüne daha çok sahip olan toplum kesimleri kamuoyunu etkilemek açısından daha şanslıdır. Kamuoyunun oluşumunda önemli yeri olan basın özgürlüğünden, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğünden, örgütlenme özgürlüğünden yararlanabilme düzeyi parasal olanaklara bağımlıdır. Bir siyasal sistemin kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmak açısından tüm toplum kesimlerine eşit olanaklar sağlayabildiği ölçüde sağlıklı bir toplumsal uzlaşmaya ulaşabildiğini söyleyebiliriz. Kamuoyunun tek yanlı etkiler altında oluştuğu durumlarda dengeden uzaklaşılır, siyasal kararlar da tek yanlı olmaya başlar. Bu kararlarla çıkarları ya da dünya görüşleri bağdaşmayan toplum kesimleri patlamaya, rejime karşı çıkmaya itilirler. Sartori'nin de vurguladığı gibi, bir kanının halk arasında yayılmasını sağlamakla, bir kanının halk tarafından oluşturulmasını sağlamak arasındaki ayrım temeldedir. Birinci durum baskı rejimlerinde, ikinci durum ise demokratik rejimlerde söz konusu olabilir. Baskı rejimlerinde kamuoyunu oluşturan araçların hemen tümü devletin tekelindedir. Demokratik rejimlerde böyle bir devlet tekeli daha başlangıçta reddedilmiş olmakla birlikte kamuoyunun serbestçe oluşumunu zorlaştıran hatta bazı durumlarda önleyen engeller vardır. Kimi toplum kesimlerinin sesi daha fazla çıktığı gibi kimi konuların da serbestçe tartışılmasını engelleyen tabular bulunur. Bazı dinsel ya da ulusal konular bu çerçevede sayılabilir. Demek ki çoğulcu toplumlarda oluşan kamuoyu ile tekilci toplumlarda güdülen kamuoyu arasındaki temel fark bu konuda bir devlet tekelinin bulunup bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Ondan ötesi bir nitelikten çok derece farkı olmaktadır. Çoğulcu demokrasiler iktidarın bölünmesine dayanır. Çünkü denetlenemeyen, dengelenemeyen bir iktidar demokrasinin ve dolayısıyla da özgürlüklerin sonu olabilir. Demokratik bir sistemde kamuoyu siyasal kararlar üzerinde etkili olacağına göre, kamuoyunun oluşumuna malzeme sağlayacak olan haber ve bilgi verme olanaklarının da tek elde toplanmamış bulunması gerekir. Toplumun haber alma kaynakları çoğalıp çeşitlendikçe doğru bilgiye ulaşma olasılığı da artar. kitle iletişim araçlarına sahip olmak pahalılandıkça, kamuoyu oluşumunda varlıklı toplum kesimlerinin etkisinin artması doğaldır. Basın ve yayım teknolojisinin pahalılaşması ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye kadar hemen tüm çoğulcu toplumlarda gazete sayısının azaldığı ve belirli bir tekelleşmeye gidildiğini biliyoruz. Belirli toplum kesimleri, belirli yayın organlarının tekeli altına girdikçe, o toplum kesimleri arasındaki karşıtların da daha sertleşmesi ve kısırlaşması olasılığı yükselmektedir. Bazı çoğulcu sistemlerde radyo ve televizyonun devlet tekelinde olduğunu biliyoruz. Bunun amacı iktidarda bulunanlara kamuoyunun oluşturulması açısından bir avantaj sağlamak değildir. Böyle bir olanağı haberleri saptırma ve halka yanlış bilgi verme için değerlendiren bir siyasal iktidar görevini kötüye kullanıyor demektir. Radyo ve televizyon kadar yaygın ve etkili iletişim araçlarını devlet tekelinde bulundurmanın çoğulcu bir sistemdeki nedeni onların herhangi bir toplum kesimince tek yanlı kullanılmasını önlemektir. Oysa iktidarın onları tek yanlı kullanması da çoğulcu sistemin mantığına ters düşer. Kamuoyunu etkilemek amacıyla sadece baskıcı rejimlerin propagandaya başvurduğunu sanmak yanlıştır. Varlıklarını sürdürmek için tekilci, baskıcı rejimlerin nasıl propagandaya gereksinimleri varsa, çoğulcu demokratik rejimlerin de propagandaya gereksinimleri vardır. Ama birisi otoriter, totaliter bir propaganda yaparken ötekisi demokratik bir propaganda yapar. Günün birinde baskıcı bir rejimle karşılaşmak istemeyen toplumsal, robotlaşmış, her söyleneni itirazsız, düşünmeden benimseyen bireyler değil, sorumluluk duygusuna sahip, düşünen ve tartışan yurttaşlar yetiştirmek zorundadırlar. Demokrasilerde egemenlik topluma ait olduğuna göre, toplum tüm olup bitenlerden ve özellikle de kamuoyu ilgilendiren tüm gelişme ve kararlardan doğru bir biçimde haberdar edilmelidir. Diktatörlük hastalığını önlemenin yolu, demokratik düşünüp davranmaya alışmış yurttaşlara sahip bulunmaktan geçer. B. Tekilci sistemlerde kamuoyu. Baskıcı rejimler çok sesliliğe ve dolayısıyla da kamuoyunun farklı etkilerin sonucunda oluşmasına izin vermezler. Tüm iktidar tek elde toplanmıştır ve devlet eliyle sistemli bir biçimde yürütülen propagandanın amacı da iktidarın görüşünün tüm toplum tarafından benimsenmesini sağlamaktır. Rejimin temel felsefesine, resmi ideolojisine ters olan görüşlerin söylenmesi ve savunulması yasaktır. Çoğulcu sistemlerin karşıtı olarak bu sistemlerin tümünü de tekilci olarak nitelendirebiliriz. Artık serbestçe oluşan bir kamuoyu değil, güdümlü bir kamuoyu söz konusudur. Komünist ve faşist baskı rejimlerinde resmi ideolojilerin zihinlere tek doğru olarak yerleştirilmesi çabası okullardan, iş yerlerinden başlatılarak sürdürülür. Kulüp, dernek ve benzeri kuruluşlar hep aynı amaca hizmet eder. Radyo, televizyon ve yazılı basın hep tek seslidir. Ama bu tür tekilci toplumlarda bile fısıltı gazetesi, gizli yayınlar, gizli toplantılar ve örgütlenmeler tam anlamıyla önlenemez. Var olan resmi kamuoyunun yanında daha az etkili olmakla birlikte bir karşıt kamuoyunun varlığı da zaman zaman kendisini duyurur. 1956'da Macaristan'da, 1968'de Çekoslovakya'da ortaya çıkan ufak bir kıvılcım, bu iki kamuoyunun birincisinden bile daha etkili ve yaygın olabileceğini göstermiştir. Polonya'da Walesa önderliğindeki dayanışma sendikasının şaşırtıcı gücü, rejime karşı olan kamuoyunun gücünü yansıtmaktadır. En büyük baskılar ve ileri teknikler mutlak güdümlü bir kamuoyu yaratamamaktadır. Ama çağdaş rejimler içinde bu konudaki en büyük başarıyı Lenin ve Hitler sağlamıştır. Marx şöyle diyordu: "Gerçek baskıyı ona bir baskı bilinci katarak daha da sertleştirmeli ve onun utancını ilan ederek daha da utandırıcı kılmalı." Lenin bu noktadan hareket ederek her alanda siyasal ifşaatlar ve suçlamalar yapılmasını istemişti. Leninci propagandacı günlük sorunlarından hareket ederek hep onu sistemin temeldeki bozukluğuna bağlıyordu. İşsizlikten savaşa, bir grevden piyasadaki durgunluğa kadar her sorun kapitalist sistemin bozukluğuna ve onun gerisindeki sınıf çatışmasına bağlanabilirdi. Bu birinci aşama ile kitlelerin hazırlanmasından sonra sıra sloganlara geliyordu. Toprak ve barış, ekmek, barış, özgürlük ya da tüm iktidar Sovyetlere gibi. Önemli olan bu sloganlara takılıp kalınmamasıydı. Çünkü zaman içinde o sloganın anlamı kalmayabilir, hatta tersi savunulabilirdi. Örneğin 1917 devrimini hazırlayan ortam içinde ve belirli bir aşamada iktidarın Sovyet olarak adlandırılan halk kurullarında olması istenmişti. Ama Sovyetlerde egemen olan partiler karşı devrimci burjuvazi ile işbirliği yapmaya başlayınca artık o sloganın unutulması gerekiyordu. Troçki, Leninci propagandayı şu sözlerle savunmaktaydı. Bizi kamuoyunu yaratmakla suçluyorlar. Bu doğru değil. Biz yalnızca kamuoyunu formüle etmeyi deniyoruz. Leninci propaganda sadece yetiştirilmiş propagandacıları değil, aynı zamanda yetiştirilmiş kışkırtıcıları da kullanıyordu. Propagandacının görevi, bir kişiye ya da küçük bir gruba birçok düşünceyi, bir ideolojinin temellerini iletmekti. Kışkırtıcı ise tek bir düşünceyi ya da küçük bir düşünce grubunu büyük bir kitleye götürmekle yükümlüydü. Kapitalist sistemin çelişkilerinin yarattığı somut bir haksızlıktan hareket eden kışkırtıcı, hoşnutsuzluk yaratmaya, bu açık haksızlığa karşı kitleyi harekete geçirmeye çalışacaktı. O haksız durumun ideolojik açıklamasını yapma görevi ise propagandacıya aittir. Propaganda ve kışkırtmanın arkasından da örgütlenme gelmeliydi. Komünist Enternasyonel'in ikinci kongresinde partili milletvekillerine şu hatırlatma yapılmıştı. Partili her milletvekili diğer milletvekilleriyle ortak bir dil bulmaya çalışmakla değil, partinin kararlarını uygulamak için düşman içine yollanmış bir kışkırtıcı olmakla görevlidir. Komünist milletvekilleri yasa tasarıları kabul edilsin diye değil, propaganda ve kışkırtma aracı olmak için hazırlanmalıydı. Leninci propaganda, kamuoyunu Komünist Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda oluşturmaya çalışır. Doğrunun ne olduğuna orada karar verilir ve kamuoyu da o çerçevede oluşturulur. Ama bu çerçeve daraldıkça hoşnutsuzlukların artması, sonunda da parti içinde büyük temizliklerin yapılması kaçınılmaz olur. Parti yönetiminin ya da o yönetime egemen olan tek bir kişinin izlediği siyaset gereği bazı durumlarda tarihsel gerçekler bile saptırılmıştır. Çağdaş siyasal propaganda tekniklerinin gelişmesine en büyük katkıyı Hitler ve Goebbels'in yaptığını söyleyebiliriz.